Ayrım 53, Kamu Yönetimi, sayfa 672. Ünite 7. Türkiye'de ordu-siyaset ilişkisi. Türk siyasal hayatının en belirleyici unsurlarından birisi, ordunun siyasal hayatta oynadığı roldür. Tarihsel arka plan. Modern Türkiye tarihinde ordunun oynadığı siyasal rol, Osmanlı'nın son dönemlerine kadar geri gider. Modernleşme süreciyle birlikte 27 Mayıs 1960 darbesi. 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle merkezinden ordunun yer aldığı otoriter siyasal rejim niteliksel bir sıçrama gösterdi. Demokrat Parti dönemi. Darbeye giden süreç. 27 Mayıs darbesini anlamak için öncelikle Demokrat Parti dönemini anlamak gerekir. Çünkü 27 Mayıs askeri darbesi açıkça Demokrat Parti iktidarın uygulamalarına ve temsil ettiklerine karşı gerçekleştirilmiştir. Hegemonya. Farklı sınıfsal veya sınıf bağlantılı toplumsal güçlerin belirli bir sınıfın siyasi, entelektüel ve ahlaki önderliği altında örgütlenmesidir. Hegemonya projesi de hakim ve tabii sınıfların yanı sıra doğrudan sınıfsal olmayan konuların muhatabı toplumsal desteğini almaya çalışan ulusal popüler eylem programlarıdır. Darbenin gerçekleşme süreci, nedenleri ve MBK'nın yapısı. Demokrat Parti lideri Menderes'in iktidara geldikten sonra hep bir tehdit olarak gördüğü orduyu kontrol altında tutma stratejisi, yüksek rütbeli subayları ve komuta heyetini kendine yakın isimlerden oluşturmaktı. Ancak darbe hiyerarşi dışı bir darbe olarak örgütlendi. Dolayısıyla da Menderes'in stratejisi başarısız oldu. 27 Mayıs İnkılap Hareketi için yapıldı. 1. Partizan bir idare kurulması ve hukuk devleti vasfının ortadan kalkması. 2. Plansız bir yatırım politikası ve suistimaller. 3. Enflasyonist bir mali politika ve hayat pahalılığı. 4. Fikir hayatı üzerine baskı ve basın hürriyetini tehdit. 5. Tek parti diktatoryasının kurulması ve Büyük Millet Meclisi'nin meşruluğunu kaybetmesi. Askeri rejimin politikaları. Sosyal milli güvenlik devletinin inşası. 27 Mayıs askeri rejiminin en temel iki icraatı, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması ve devlet yapısını ve devlet-toplum ilişkilerini yeniden düzenleyen 1961 Anayasası'nın hazırlanması oldu. 12 Mart 1971 muhtırası. Muhtıra öncesi kriz dinamikleri. Anavatan, AP, 10 Ağustos 1970'te bir ekonomik reform paketi açıkladı. Ancak paket yeni hoşnutsuzluklar doğurdu. Zaten 1969 seçimleri sonrasında hükümet dışı bırakılan büyük toprak sahipleriyle tarım sektörünün temsil kabiliyeti olan Adalet Partisi, içi bir kanat sanayileşme merkezli ekonomik model ve 1970 paketinin öngördüğü tarım vergilerinden rahatsız oldu ve AP'den ayrılarak Aralık 1970'te Demokratik Parti'yi kurdu. Ama asıl mesele Türkiye toplumundaki siyasallaşma ve toplumsal mücadele pratiğiydi. MGK toplantılarında ele alınan konulara bakıldığında özellikle 1968'den itibaren iç güvenliğin özellikle de işçi grevleriyle eylemleri, gençlik eylemleri, sol cereyanlar gibi başlıklar altında gündemi işgal ettiği görülür. Darbeci klikler arası mücadele ve muhtıranın içeriği. Yükselen sol toplumsal ve siyasal hareketlerin ve sosyoekonomik gelişmenin yönetilmediği konusunda neredeyse herkes hemfikirdir. 12 Mart sürecine giderken ordu içinde her biri müdahaleyi öngören üç farklı akımın olduğu söylenebilir. Birincisi, Orta Doğu'da yaşanmış Baas tipi bir darbe ile kapitalizm dışı bir yolu savunanlardır. Bu Doğan Avcıoğlu'nun ideolojik çizgisidir. Son ana kadar Muhsin Batur ve Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler'in de irtibat içinde, ikincisi Muhsin Batur'un 27 Mayısçı modernist kalkınmacı imserliği devam ettiren ve 27 Mayıs reformlarının hayata geçirilmesini talep eden akımdır. Üçüncüsü, ta amacın reformları değil, yasa, asayiş, düzen söylemi üzerinden mutlak bir otoritarizmi savunan çizgisidir. 12 Mart ara rejiminin icraatları. Muhtıra'nın ardından Demirel bunun anayasa ve hukuk devletiyle bağdaşmadığını söyleyerek istifa etti. AP hükümetinin istifasından sonra 26 Mart 1971'de Nihat Erim başkanlığında ağırlıkla teknokratlardan oluşan 1. Erim hükümeti kuruldu. Aralık 1971'de kurulan 2. Erim hükümetinin de ömrü Mayıs 1972'ye kadar sürdü. 12 Eylül 1980 askeri darbesi. 650 bin kişi gözaltına alınıp 210 bin dava açıldı. 230 bin kişi yargılandı. 7 bin idam cezası istendi. 517 idam cezası verilip 50 kişi infaz edildi. 71 bin kişi Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142 ve 163. maddelerinden 98.404 kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 937 film yasaklandı. 39 ton gazete, dergi, kitap imha edildi. 12 Eylül rejiminin devlet, toplum, ekonomik inşası. 12 Eylül öncesi krizin sebebi olarak işçi sınıfının, gençliğin, sol hareketlerin toplumsal ve siyasal mücadelesi görüldüğünden 12 Eylül darbesinin ve rejiminin temel derdi sınıf temelli siyasete son vermek oldu. Bu 24 Ocak kararlarında somutlanan yeni sermaye birikimi rejimine geçişin de ön koşuluydu. 12 Eylül rejiminin en önemli icraatlarından biri 24 Ocak kararlarının mimarı Turgut Özal'ın ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak atanması ve sonrasında bu kararların hayata geçirilmesi oldu. 1990'lar ve neoliberal milli güvenlik devleti. Siyasal hegemonya krizi. Neoliberal kapitalizmin siyasetten yönetilememek krizi anlamına gelen siyasal hegemonya krizinin yarattığı boşluk ordu tarafından dolduruldu. Kürt sorunu ve milli güvenlik devleti. Özellikle 1992-1993 yıllarında Kürt sorununun militarizasyonunda bir eşik aşılmış, düşük yoğunluk savaş stratejisi çerçevesinde bölgede 1987'den beri devam eden OHAL yönetiminin yanı sıra formal, enformal ve legal illegal bağlantılarıyla bir savaş aygıtı inşa edilmiştir. Köylerin boşaltılması, koruculuk sisteminin yaygınlaştırılması, JITEM gibi yapıların kurulması, faili meçhul cinayetler, insan hakları ihlalleri, özellikle ülkenin Kürtlerin yoğun yaşadığı çeperinde hayatın bir parçası haline gelmiştir. Diğer yandan merkezde milli güvenlik devleti siyasetin güvenlikleştirilmesi ve militarizasyonu yoluyla siyaset yapabilmenin yollarını tıkamıştır. 1990'larda ordunun PKK'ya karşı bir mücadele yürütüyor oluşu, ulusal düzeyde Milli Güvenlik Kurulu'nun ve milli güvenlik ideolojisinin merkeze yerleştiği bir devlet formunun kendini yeniden üretebilmesine yol açtı. Siyasal İslamcılık ve 28 Şubat 1997 askeri müdahalesi. Ordunun siyasal alan üzerindeki vesayetini devam ettirmede kullandığı iç tehditlerden bir diğeri de siyasal İslamcı hareketin gelişimi oldu. Oluşan hegemonya krizinin yarattığı boşluğu Refah Partisi siyasal İslamcılık siyaseti üzerinden önce 1994 yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul gibi büyük kentleri kazandı. Ardından da 1995 genel seçimlerinden %21.38 oyla birinci parti çıktı. AKP dönemi. AKP'nin hegemonya projesi. AKP bu başarıyı neoliberal, muhafazakar ve otoriter bir popülist strateji sayesinde sağladı. AKP'nin hegemonya projesinin birbirine eklemlediği unsurlar, IMF ve Dünya Bankası menşeli neoliberal sermaye birikim stratejileri ve düzenlemeleri. 2. Neoliberal kapitalizmin sınırları çerçevesinde yoksulluk yönetişimine dayalı sosyal politika programı. 3. Bürokratik özellikle askeri vesayet karşı sınırlı siyasal reformculuk ve bunun kaldırıcı olarak AB üyelik projesi. 4. Milli irade eşittir çoğunluk iradesi, eşittir seçilmiş hükümet, eşittir seçilmiş lider zincirlemesine dayalı çoğunlukçu demokrasi anlayışı. 5. İslami toplum ve devlet yaratmaya yönelik İslamcılık projesi yerine muhafazakar modernleşme stratejisi üzerinden dini muhafazakarlaşma ve Sünni Müslüman muhafazakar kesimleri siyasi, iktisadi, kamusal sisteme dahil etme. 6. ABD hegemonyasına dayalı dünya siyasal sistemini ve bölge politikalarını sahiplenme ve bu çerçevede bölgede yeni bir rol oynama. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi ordunun siyasal hayatta gücünü artıracak düzenlemeleri beraberinde getirmiş olan uygulamalardan birisi değildir? A. Ordunun çeşitli kuruluşlarıyla iktisadi hayatın içinde varoluşu. B. Üst komutanların askeri başarıları. C. Sıkı yönetim ve olağanüstü hal gibi istisna yönetim tarzlarının olgunlaşması. D. Milli güvenlik devleti formu. E. Başarılı olmuş askeri müdahaleler. Doğru cevap B şıkkı, üst komutanların askeri başarıları ordunun siyasi hayattaki gücünü artıracak bir durum değildir. 2. Osmanlı'nın son dönemlerinde orduyu siyasal, toplumsal, iktisadi hayatın daha da merkezine yerleştiren en önemli olaylar aşağıdakilerden hangisidir? A. Devlet yapısının değişmesi. B. Ekonomik sıkıntıların artması. C. Padişahların eski gücünü kaybetmesi. D. Uzun ve büyük savaşların yaşanması. E. Askerlerin daha eğitimli olmaları. Doğru cevap D şıkkı. Bu dönemin uzun ve büyük savaşlar dönemi olması, orduyu siyasal, toplumsal, iktisadi hayatın daha da merkezine yerleştirdi. 3. Askeri darbelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Başarılı olduğu oranda ordunun gücünü artıracak düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. B. Her bir askeri müdahale kendi tarihsel, toplumsal bağlamı içinde değişik sosyopolitik ve sosyoekonomik düzenler inşa etmiştir. C. Her müdahaleden sonra yeni düzenlerin ne olacağı ve nasıl şekilleneceğine tek başına ordunun iradesi karar vermiştir. D. Her bir askeri müdahale farklı toplumsal ve siyasal aktörler üzerinde değişik etkilerde bulunmuştur. E. Ordu kendi politik, yasal, idari, iktisadi vesaire gücünü artırmış ve pekiştirmiştir. Doğru cevap C şıkkı. Bu yeni düzenlerin ne olacağı ve nasıl şekilleneceği tek başına ordunun irade, karar ve eylemleriyle gerçekleşmemiş, sosyal ve siyasal aktörlerin müdahil olduğu güç ilişkileri içinde belirlenmiştir. 4. Modern Türkiye tarihinde ordunun oynadığı siyasal rol ne zaman başlar? A. Osmanlı'nın son dönemlerinde. B. Kurtuluş Savaşı ile. C. 1960 askeri müdahalesi ile. D. 1970 askeri müdahalesi ile. E. 1980 askeri müdahalesi ile. Doğru cevap A şıkkı. Modern Türkiye tarihinde ordunun oynadığı siyasal rol Osmanlı'nın son dönemlerine kadar geri gider. 5. Ali Bayramoğlu'na göre Cumhuriyet dönemi ile birlikte Türkiye'de nasıl bir yönetim modeli yerleşti? A. Demokratik bir model. B. Despotik bir model. C. Savaş yönetim modeli. D. Seküler ve milliyetçi bir model. E. Merkeziyetçi bir model. Doğru cevap C şıkkı. Bir savaş yönetim modeli yerleşti. Ordu sadece askeri işlerle değil, iç ve dış siyasetin tüm konularıyla ilgili bir aktör oldu. 6. 1923-1927 arası siyasi elitler arası mücadele büyük oranda aşağıdaki hangi şekilde yürüdü? A. Ekonomik hayatın kontrolü. B. Siyasi hayatın kontrolü. C. Meclisin kontrolü. D. Dış ilişkilerin kontrolü. E. Silahlı kuvvetlerin kontrolü. Doğru cevap E şıkkı. Büyük oranda silahlı kuvvetlerin kontrolü üzerinden yürüdü ve bu süreç sonunda Mustafa Kemal ekibi muhalif paşaları tasfiye etmesiyle sonuçlandı. 7. Cumhuriyet tarihinin ilk açık askeri darbesi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir? A. 1971, B. 1960, C. 1980, D. 1951, E. 1997. Doğru cevap B şıkkı. Cumhuriyet tarihinin ilk açık darbesi 27 Mayıs 1960 askeri darbesidir. 8. Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin bir özelliğidir? Hiyerarşiye uygun olarak yapılmıştır. B. Darbeden sonra 7 yıl askerlerden oluşan bir komiye yönetimde kalmıştır. C. Askerler demokratik bir yönetim uygulamışlardır. D. Hiyerarşi dışı bir askeri darbedir. E. Askerler hemen yönetime sivillerin tekrar seçilmesini sağladılar. Doğru cevap D şıkkı. 1960'da hiyerarşi dışı bir askeri darbe yapılmıştır. 9. 27 Mayıs 1960'dan 15 Ekim 1961 seçim sonuçlarına göre oluşan meclisin açıldığı 25 Ekim 1961'e kadar geçen sürede ülkeyi aşağıdakilerden hangisi yönetmiştir? A. Milli Birlik Komitesi, B. Milli Güvenlik Kurulu, C. Eski Meclis, D. Milli Güvenlik Konseyi, E. Genelkurmay Başkanı. Doğru cevap A şıkkı, Milli Birlik Komitesi güdümünde bir askeri yönetim oluşmuştur. 10. Aşağıdakilerden hangisi Demokratik Parti'ye 1950'lerdeki 3 seçimi kazandıran hegemonya projesinin ayaklarından birisi değildir? A. Ekonomik kalkınma. B. Patronaja dayalı yeniden dağıtım. C. Muhafazakar modernleşme. D. Milli iradenin gerçekleşmesi olarak demokrasi. E. Liberal siyaset. Doğru cevap E şıkkı. Hegemonya projesi A, B, C ve D seçeneklerinde verilen 4 saç ayağı üzerine oturuyordu. 11. Farklı sınıfsal veya sınıf bağlantılı toplumsal güçlerin belirli bir sınıfın siyasi, entelektüel ve ahlaki önderliği altında örgütlenmesi ne olarak adlandırılır? A. Popülizm, B. Hegemonya, C. Diktatörlük, D. Otorite, E. Birlik. Doğru cevap B şıkkı, hegemonyanın tanımı verilmiştir. 12. Aşağıdakilerden hangisi siyasetin çatışma eksenini iktidar bloğu karşısında halk veya millet bloğu şeklinde kuran, bu bloklar altında farklı sınıfsal ve diğer toplumsal kesimleri, düzen, bunu da ideolojik söylemler kadar patronaj ilişkilerine dayalı yeniden dağıtım mekanizmalarıyla gerçekleştiren bir siyaset tarzıdır. A. Popülizm, B. Demokrasi, C. Diktatörlük, D. Hegemonya, E. Liberalizm. Doğru cevap A şıkkı, popülizmin tanımı verilmiştir. 13. Demokrat Parti söylemlerinde aşağıdakilerden hangisini temsil ettiğini iddia ediyordu? A. Askeri sivil bürokrasiyi, B. Aydınları, C. Askeri sivil bürokrasi dışında kalanları, D. Herkesi, E. Tüccarları. Doğru cevap C şıkkı, Demokrat Parti'de söylemlerinde Türkiye'de bugüne kadar iktidar bloğunu hep askeri sivil bürokrasinin ve onunla organik ilişki içindeki aydınların oluşturduğunu, devlet gücünü de hep bu bloğun kullandığı iddiasını ileri sürüyor ve bunun karşısında kendisinin geride kalan tüm millet bloğunu temsil ettiğini iddia ediyordu. 14. Demokrat Parti iktidarında 1950'lerin ikinci yarısı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. 1950'lerin ikinci yarısı gittikçe derinleşen bir iktisadi ve siyasi kriz dönemiydi. B. Tarım ticaret merkezli büyüme stratejisini mümkün kılan unsurlar ortadan kalktı. C. Büyüme hızı dış desteklerle artırıldı. D. Sanayi burjuvazisi, ithalatçı tüccarlar ve ekonomi bürokrasisinin Demokrat Parti'den hoşnutsuzluğu başladı. E. İktisadi kriz, Demokrat Parti'nin projesinin tıkanmasında önemli bir etkendi. Doğru cevap C şıkkı. Bu dönemde büyüme hızı ciddi biçimde düştü. 15. 1954 sonrası Demokrat Parti baskıcı politikaları meşrulaştırmaya çalıştı. A. Kendisine her türlü muhalefeti millet iradesine muhalefet olarak göstererek. B. Ekonomik istikrarın ancak böyle sağlanabileceği söylemiyle. C. Geniş kesimlerin gelişmeden pay almasını sağlayarak. D. Yoksul kesime yaygın yardımlar yaparak. E. Zengin kesimi kendi yanına alarak. Doğru cevap A şıkkı. Demokrat Parti kendisine her türlü muhalefeti millet iradesine muhalefet olarak kodlayarak baskıcı politikaları meşrulaştırmaya çalıştı. 16. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti tarafından uygulanan baskılara örnek verilemez? A. Yerel sendikaların kapatılması. B. 1953'te CHP'nin bütün mal varlığının hazineye aktarılması. C. Temmuz 1953'te Millet Partisi'nin kapatılması. D. 1955 yazında Karadeniz gezisine çıkan CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Sinop'ta tutuklanarak İstanbul'a getirilmesi. E. Yük vasıtasıyla üniversitelerin denetim altına alınması. Doğru cevap E şıkkı. YÖK 1982 anayasası ile kurulmuştur. 17. Nisan 1960'da Demokrat Parti tarafından oluşturulan Tahkikat Komisyonu aşağıdaki hangi nedenle kurulmuştur? A. İrticacı hareketleri soruşturmak. B. Orduyu soruşturmak. C. CHP'yi soruşturmak. D. Darbe hazırlığını soruşturmak. E. Parti içi muhalefeti soruşturmak. Doğru cevap C şıkkı. Nisan 1960'da Demokrat Parti Meclis Grubu bir bildiri yayımlayarak CHP'yi silahlı ve tertipli ayaklanma hazırlamakla, bir kısım basını da bunu desteklemekle suçladı. Ve bu suçları soruşturmak üzere mecliste hepsi Demokrat Partili olan 15 kişilik bir tahkikat komisyonu kuruldu. 18. Hürriyet Partisi kimler tarafından kurulmuştur? A. CHP'den ayrılan milletvekilleri. B. Demokrat Parti'den ayrılan milletvekilleri. C. Demokrat Parti'den memnun olmayan bürokratlar tarafından. D. Zengin tüccarlar tarafından. E. Sendikacılar tarafından. Doğru cevap B şıkkı. Demokrat Parti'nin basına yönelik otoriter tavrını eleştiren 28 milletvekili Demokrat Parti'den ayrılarak Aralık 1955'te Hürriyet Partisi'ni kurdular. 19. Aşağıdakilerden hangisi ilk hedefler beyannamesinde yer almaz? A. Düşünce ve ifade özgürlüğü. B. Din ve inanç özgürlüğü. C. Toplanma ve dernek kurma hürriyeti. D. Sosyal hakların tanınması. E. Muhafazakar modernleşme. Doğru cevap E şıkkı. Bu Demokrat Parti'nin hegemonyasının sac ayaklarından birisidir. 20. Demokrat Parti ilk oy kaybını ne zaman yaşadı? A. 1946, B. 1950, C. 1954, D. 1957, E. 1960. Doğru cevap D şıkkı. 1957 seçimlerinde CHP oylarını %6 kadar artırırken Demokrat Parti ise %10 civarında oy kaybetti. 21. Demokrat Parti lideri Menderes iktidara geldikten sonra hep bir tehdit olarak gördüğü orduya karşı nasıl bir politika izlemiştir? A. İlişkileri resmi ve mesafeli tutmak. B. Üst rütbeli subayları kızdıracak uygulamalardan kaçınmak. C. Komuta heyetini kendine yakın isimlerden oluşturmak. D. Hükümette mutlaka orduya yakın isimleri bulundurmak. E. Komuta heyetiyle yakın iletişim halinde bulunmak. Doğru cevap C şıkkı. Orduyu kontrol altında tutma stratejisi, yüksek rütbeli subayları ve komuta heyetini kendine yakın isimlerden oluşturmaktı. 22. Menderes'in orduyu kontrol altında tutma stratejisi neden başarısız oldu? A. Kendi seçtiği komutanlar Menderes'e ihanet etti. B. Darbe hiyerarşi dışı bir şekilde örgütlendi. C. Kendisi seçse de askerlerin farklı bakış açıları olacağını öngöremedi. D. Güç dengelerinin değişeceğini hesap edemedi. E. Toplumda huzursuzluk artınca askerlerin de tepki vereceğini göremedi. Doğru cevap B şıkkı. Birbirinden ayrı kurulmuş darbeci kliklerin zaman içinde birleşmesiyle oluşan ve özellikle alt ve orta rütbeli subaylardan oluşan yapı, hiyerarşi dışı bir darbe örgütledi. 23. 1961 sonrası askeri rejim altında kurulan hükümetlerde aşağıdaki bakanlıklardan hangisi askerlere tahsis edilmiştir? A. Adalet Bakanlığı, B. Dışişleri Bakanlığı, C. Ulaştırma Bakanlığı, D. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, E. Ekonomi Bakanlığı. Doğru cevap C şıkkı. Askeri rejim altında kurulan hükümetlerde Milli Savunma, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları askerlere tahsis edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ordudaki subayları darbe yapmaya sevk eden sebeplerden birisi değildir? A. Ekonomik ya da kurumsal mesleki çıkarları, B. Ordunun modernleştirilmesi yönünde reform beklentisi, C. Ordunun siyasal yapı içindeki konumunun arka plana atılmış olması, D. Özellikle alt ve orta rütbeli subayların beklentiler nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı, E. Enflasyonist baskılar altında sabit gelirli subayların sosyoekonomik durumunun kötüleşmiş olması. Doğru cevap A şıkkı, subayları darbeye sevk eden temel neden dar ekonomik ya da kurumsal mesleki çıkarları değildi. 25. Darbenin nedenlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Demokrasinin içine düştüğü buhran. B. Partileri içine düştükleri anlaşmazlık durumundan kurtarmak. C. Partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği altında en kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptırmak. D. Kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla. E. NATO gibi uluslararası organizasyonlara duyulan güvensizlik. Doğru cevap E şıkkı. İlk açıklamalardan birisi NATO ve CENTO'ya inanıyoruz ve bağlıyız olmuştur. 26. Aşağıdakilerden hangisi halka 27 Mayıs'ı anlatmak üzere yapılacak konferanslarda kullanılmak üzere hazırlanan esaslar başlıklı yayımda yer almamıştır? A. Partizan bir idare kurulması ve hukuk devleti vasfının ortadan kalkması. B. Yatırım politikası nedeniyle ülkenin kaynaklarının çoğunun yatırımlara gitmesi. C. Enflasyonist bir mali politika ve hayat pahalılığı. D. Fikir hayatı üzerine baskı ve basın hürriyetini tehdit. E. Tek parti diktatoryasının kurulması ve Büyük Millet Meclisi'nin meşruluğunu kaybetmesi. Doğru cevap B şıkkı, yayımda plansız bir yatırım politikası ve suistimallerden söz edilmektedir. 27. Aşağıdakilerden hangisi Milli Birlik Komitesi'nin oy birliğiyle kamuoyuna açıkladığı resmi yayınlarda sanayileşme ve sosyal adaletle ilgili öngörülen görüşler arasında yer almaz? A. Özel teşebbüse de müdahale eder bir devletçilik yoluyla sanayileşme. B. Toprak ve tarım reformu, C. İşçilerin sosyal haklarının sağlanması, D. Sosyal adalet ilkesine uygun bir sağlık politikası, E. Demokratik hukuk nizamı. Doğru cevap A şıkkı, özel teşebbüse müdahale etmeyecek dengeli bir devletçilik yoluyla sanayileşme öngörülmüştür. Aşağı 28. Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs askeri rejiminin sanayileşme doğrultusunda attığı en temel adımlardan birisidir? A. Özgürlüklerin genişletilmesi. B. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması. C. Sosyal adaletin sağlanması. D. Daha adil bir vergi sistemi. E. Yeni anayasa ve seçim kanunu. Doğru cevap B şıkkı. Dengeli bir devletçilik yoluyla sanayileşme hedefi ve ekonomik gelişmenin krizsiz işlenmesini sağlamak için Devlet Planlama Teşkilatı merkezi önemli bir kurumdur. 29. Devlet Planlama Teşkilatı hangi yıl kuruldu? A. 1960, B. 1961, C. 1962, D. 1964, E. 1965. Doğru cevap A şıkkı 1960. Demokrat Devlet Planlama Teşkilatı 30 Eylül 1960'da 91 sayılı yasa ile kuruldu. 30. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin merkezileşmesi yönünde atılmış adımlardan birisidir? A. Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı yerine tekrar Başbakan'a karşı sorumlu kılınması. B. Milli Güvenlik Kurulu, milli güvenliği ilgilendiren her türlü konuda Bakanlar Kurulu'na tavsiyede bulunmak üzere görevlendirildi. C. Bozulmuş olan rütbe piramidi ve emir komuta hiyerarşisi toplu emekliye sevklerle düzeltilmeye çalışıldı. D. Askeri bürokrasi yürütmenin üçüncü başı olarak sayıldı. E. Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir organ olarak kuruldu. Doğru cevap C şıkkı. Diğer seçeneklerdeki adımlar özerkleşme yönünde atılmış adımlardır. 31. 1965 seçimleri sonucu tek başına iktidara gelen Demirel liderliğindeki Adalet Partisi ordu ile ilişkilerini nasıl konumlandırmaya çalıştı? A. Komuta heyetini kendine yakın isimlerden oluşturmak. B. Üst rütbeli subayları kızdıracak uygulamalardan kaçınmak. C. Tarafsızlaştırarak yakınlaşmak. D. Hükümette mutlaka orduya yakın isimleri bulundurmak. E. Komuta heyetiyle yakın iletişim halinde bulunmak. Doğru cevap C şıkkı. Adalet Partisi orduyla ilişkilerini tarafsızlaştırarak yakınlaşma olarak adlandırılan strateji üzerinden kurdu. 32. Tarafsızlaştırarak yakınlaşma stratejisini kim bu şekilde adlandırmıştır? A. Ümit Cizre Sakallıoğlu. B. Şevkat Süreyya Aydemir. C. Ali Bayramoğlu. D. Doğan Avcıoğlu. E. Vedat Nedim Tör. Doğru cevap A şıkkı Ümit Cizre Sakallıoğlu'nun adlandırdığı bir stratejidir. 33. Geniş toplumsal kitlelerin siyasallaşmasının ve artan taleplerin devletin üzerine aşırı yük bindirdiğini, bunun da yönetilemezlik krizine yol açtığını, düzeni korumak üzere ise orduların müdahalelerin gerektiğini ileri süren sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? A. Hans-Dieter Klingemann. B. David Harvey. C. Halil İnalcık. D. Samuel P. Huntington. E. Bahattin Ögel. Doğru cevap D şıkkı. Sivil asker ilişkileri üzerine en tanınmış yazarlardan olan muhafazakar sosyal bilimci Samuel P. Huntington 1969'da yayımlanan Değişen Toplumlarda Siyasal Düzen kitabında bu görüşü ileri sürmüştür. 34. Samuel P. Huntington'un darbeleri meşrulaştıran muhafazakar kriz kuramındaki yönetilemezliğin altında yatan emek ve sermayenin politik hegemonik talepleri üzerinden işleyen sınıf mücadelesidir diyen sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? A. Hans-Dieter Klingemann, B. David Harvey, C. Karl Kors, D. Paul M. Svizi, E. Klaus Ofe. Doğru cevap E şıkkı. Klaus Ofe, daha eleştirel, gerçekçi bir perspektiften yazan, muhafazakar kriz kuramına karşı çıkan bir yazardır. 35. 15-16 Haziran'da işçilerin kitlesel eylemlerle sokağa dökülmelerinin nedeni nedir? A. ücretlerin azalması, B. sosyal haklarda kısıntıya gidilmesi, C. Adalet Partisi'nin iş kolu barajlarını aşırı yükselterek diski tasfiye etme çabası, D. kitlesel işten çıkarmalar, E. bir türlü hükümetin kurulamamış olması. Doğru cevap C şıkkı. Adalet Partisi'nin 1970'te iş kolu barajlarını aşırı yükselterek diski tasfiye etmeyi hedefleyen yasa değişiklikleri karşısında 15-16 Haziran'da işçiler diskin kendisini bile aşan kitlesel eylemlerle sokağa döküldü. 36. Türkiye'de radikal dönüşümün ancak askerlerin katkısıyla gerçekleşeceğini düşünen akım aşağıdakilerden hangisidir? A. Yön Dergisi, B. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, C. Kadro Hareketi, D. Tip, E. Liberal Parti. Doğru cevap A şıkkı. Türkiye toplumundaki sol siyasallaşma hareketi içinde toplumsallığı pek olmayan Doğan Avcıoğlu'nun Yön Dergisi çevresi. 53. ayrımın sonu, sayfa 680.